Ayrım 34, sayfa 362. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Şu kapağa bakın Bay Evers. Mezar kazıcı Hank Dwight'ın aklını dağıtmaya, karısını bu halde görmenin dehşetini hafifletmeye çalışıyor gibiydi. Sert akasya ağacından yapılmış, bu dünyadaki ormanlarda bulabileceğiniz en dayanıklı ağaçtır. Bir kez kapandı mı bu kapağı tekrar açmak için küçük bir patlama gerekir. Dwight kazıcıya döndü. Ne, sen ne dedin? Hank sözlerini tekrarladı. Bir sükunet dalgasına kapılıp daha huzurlu bir yere sürüklenen Dwight gülümsedi. Evet, elbette tabut bir hediyeydi. Kendi gözlerinizle görün dedi Hank. Hiçbir taş bu kapağa bir çizik bile atamaz. Bir hediye. Eğer sakıncası yoksa dedi Dwight artan özgüvenini gizlemeye çalışarak. Onu bir an önce güven içinde içeri taşımak istiyorum. Uzun duyguların adamı değilimdir. Zaten yeterince baskı altındayım. İçeri girin dedi Manders nazikçe. Ofise girin. Hank de size bir bardak su getirsin. Bırakın onu taşıma işiyle biz ilgilenelim. Dwight daha önce defalarca prova ettiği ifadelerden birini takındı. Bu iyi olur dedi su. Lucas dedi Manders beyefendiye bir kadeh de viski doldur. Kazıcılar Dwight'a ofise kadar eşlik ettiler. O anda kendini boşlukta düşüyormuş gibi hissetti. Artık bütün geleceği başka adamların kaygan ellerindeydi ama buna aldırış etmiyordu. Dwight isteyerek düşmüştü. Tabutu kimin gönderdiğine dair içinde beslediği inanç, adalet hissini pekiştiriyordu. Onun da kendine has numaraları, onun tarafını tutan birileri vardı. Bir kez kapandı mı bu kapağı tekrar açmak için küçük bir patlama gerekir. Suret değiştiren yabancı ona yardım ediyordu. Bir kez daha, o anda çılgınca da olsa yakalanmanın umurunda olmadığını fark etti. Ofiste Hank onun için bir sandalye çekerken Lucas da elinde viskiyi de içeri girdi. Hank ona su getirdi. Dwight oturdu ve özgürlüğe çıkan son basamağı tırmanmakta olduğunu hissederek gülümsedi. Sonra da küçük kadehteki içkiyi kafasına dikti. Teşekkür ederim dedi. Ofisin dışındaki salonda Manders ve Norman Carol'ı dikkatli bir şekilde sedyeden kaldırdı ve Bella Fontaine'in içine yerleştirdi. Carol en az tabut kadar büyüleyiciydi. Cenaze evi müdürü ona doğru eğildi ve onu yakından inceledi. Hiçbir cinayet belirtisi olmadığı gibi Carol şimdiye dek Manders cenaze evinin kapısından giren herkesten daha temizdi. Manders başını kaldırıp Norman'a baktı ve makyaj ustasının suratındaki huşuyu gördü. Konuşmadılar ama ikisinden birinin kadının canlı gibi göründüğünü söylemesi işten bile değildi. Manders ne kadar aptalca görüneceğini aldırmadan cebinden küçük bir el aynası çıkardı ve aynayı kadının burnunun hemen altına tutarak tam 20 saniye bekledi. Ardından aynayı açık vaziyetteki ön kapıdan süzülen parlak güneş ışığına tuttu. Ne bir iz ne de buğulanma vardı. Manders cansız akciğerlerin Bayan Carol Evers'ın cenaze törenini haklı çıkardığından emin bir halde başını aşağı yukarı salladı. Manders tabutun kapağını kapattı ve büyük bir rahatlama hissetti. Şerife bildirmesi gereken nahoş bir durumla karşılaşmamıştı. Ofise girdi. Bay Evers dedi Manders, annesini ve babasını vereme kurban vermiş bir çocukla konuşur gibi büyük bir nezaketle. Başlayabiliriz. Moxie kollarının arasında Carol'la ormanda yürüyordu. Ona endişelenmemesini, kalbinin attığını hissettiğini söyledi. Ona yaşadığını söyledi, hayatta olduğunu. Kısa süre sonra ağaçların arasından kasabayı seçebilmeye başladı. Çatıların tepeleri ve bacalar onu hoşça karşılayan bir manzaraydı. Orada insanlar yaşıyordu, Carol da yaşıyordu. Adımlarını hızlandırdı. Geride ormanın içinde bağlamadan öylece bıraktığı atı artık bir anıdan ibaretti. Ormandan çıktığı sırada görünmez bir engeli aştığını hissetti. Sanki o ve Carol daha iyi bir şeye, barışmaya, bağışlanmaya doğru büyük bir adım atmışlardı. İki sıra halinde dizilmiş evlerin arasında uzanan toprak yolda sendeleyerek yürüyen Moxie'nin çizmelerinin ve soluklarının dışında ses çıkmıyordu. Pencerelerde yüzler beliriyordu ama kimse ona yardım etmek için dışarı çıkmıyordu. Elbette o da yolda kol gezen tehlikeli adamlardan, kaçınılması gereken adamlardan biriydi. Suratı kül rengiydi, gözleri parlıyordu ve bir şey taşıyor ya da bir şey taşıdığını sanıyor gibi yürüyordu. Oysa kolları bomboştu. Moxie ileride ahıra benzeyen bir binanın açık kapısında Silas Hyde'ı gördü. Ama bu Albersport'taki parmaklıkların ardında gördüğü, yıllar önce kollarında Carol'la uyandırdığı Silas'a hiç benzemiyordu. Şimdi nasılsa onlarca yıl çürüyen biri nasıl görünürse öyle görünüyordu. Silas diye seslendi Moxie, az önce yere yığıldı, onu bir doktora götürmem gerek. Güneş cansız bir şekilde Silas'ın yüzündeki çukurları dolduruyor, dişleri sanki mısırdan yapılmış gibi görünüyordu. Silas! Beyaz saçlar Silas'ın şekli bozulmuş kafasına tutturulmuş gibi görünüyordu ve konuştuğu zamanki sesi Molly'ninki gibi tatlı değildi. Tanıdığım bir doktor var James, muhteşem bir tıp adamı. Silas'ın seyrek saçları Moxie'nin zihninde bazı anıların tüm ayrıntılarıyla alevlenmesine neden oldu. Jefferson'ın evi, Albersport'taki hücre, Aberstown. Ama bu anıların hiçbiri zihninde somut bir şeyle ilintili değildi. Bunların her biri çerçevesi olmayan resimlerden ibaretti. O nerede Silas? Silas gülümsedi ve dudakları aralandığında Moxie geriye doğru bir adım attı. Adamın gırtlağından iğrenç bir ses yükselmişti. Ne bir kahkahaya ne de bilindik bir dile benziyordu. Yolun yukarısını işaret etti kasabaya doğru. ''Doktoru mu kastediyorsun?'' diye sordu Moxie. ''Onu nerede bulabilirim?'' Silas başıyı da onayladı. Adem elması gırtlağında aşağı, çok aşağı indi. ''Onun yürüyüşünü seviyor musun?'' diye sordu Silas aniden. Çoktan ana caddeye doğru yürümeye başlamış olan Moxie ona bakmadan yanıt verdi. ''Kendinden geçti Silas, şimdilik teşekkür.'' ''Sana kuzu postu gibi mi kokuyor?'' Moxie yine aynı kokuyu alıyordu. Silas'ın vücudundan yayılan kokuşmanın kokusunu. Sanki Silas morgda uyumuş gibi. Molly'nin kokusu, Silas'ın kokusu. Ve şimdi bir şey daha. Moxie başını eğip Carol'a baktı ve kafasını iki yana salladı. Yaşıyorsun dedi. Carol evinin alt katındaki sığınakta titrek bir mumla başlayan, zamansız ölümünün her anını görmesini isteyen, bir canavar tarafından yakıldığına şüphe olmayan ve uğultu kasabasında yanmaya devam eden ışıkta Robert Manders'ın fena halde çarpık bir halinin cebinden bir ayna çıkarıp burnunun altına tuttuğunu gördü. Ayna da çarpık çurpuktu ve yansımasını gördüğü kadın ''İmdat, ben ölmedim, ölmedim'' diye haykırıyordu. Tam o anda yalvaran suratının ötesinde havada süzülen o canavarın yansımasını gördü. Hırıldıyor, değişmekten yorgun düşmüş suratındaki gözleri parıldıyordu. Manders Carroll'ın bedeninde pek ihtimal vermediği umulmadık can kırıntılarını ararken canavar konuştu. ''Artık çok geç Carroll, hala uyanabilirsin ama uyandığında bir tabutun içinde olacaksın.'' Manders aynayı ortadan kaldırırken Carol o korkunç şeyin sanki burada Heros'ta yapılacak başka bir işi varmış gibi havada süzülerek uzaklaştığını gördü. Derken Manders tabutun kapağını kapattı ve o kapak Carol'a onu üzerine kapanarak sonsuza dek ölü halde tutacak kuvvetli bir duvar gibi geldi. Moxie her ne kadar durdurak bilmeyen bir kabusun içinde olduğunu hissediyor olsa da ana caddeye ulaştığı sırada gökyüzü ona yeni bir günü anımsatan turuncu çizgilerle bezeliydi. Hal böyle olunca kasabanın erkenden kalkan ve toprak yola çıkan sakinleri ona sanki kendi ölümlerine bakar gibi bakıyorlardı. Yüzü ve elleri yanan yağ yüzünden isle kaplıydı ve kırmızı gömleğinin göğsünde dumanın kanını taşıyordu. Carol'un bedeni kumaş gibi gevşek bir halde kollarında yatıyordu. Şapkası kısmen yanmıştı. Öyle ki onu gören bir aşçı patronuna sokakta çürümenin ta kendisi gibi kokan bir manyak olduğunu söyleyecekti. Moxie'nin gözleri ve dişleri tüm o tozun, kirin ve isin içinde parlıyordu. Ve eğer Şerif Opal, Manders cenaze evi yerine sokakta devreye geziyor olsaydı, kanun kaçağını sırf tipinden ötürü durdururdu. Moxie doktoru çabucak buldu. Amacını belli eden hiçbir tabela taşımayan boş bir vitrinin camından Carol'ı 20 yıl önce muayene eden doktorlardan ilkini gördü. O da mezardan çıkarılmışa benziyordu. Mavinin yumuşak bir tonundaki takım elbisesi toz toprakla ve çöp gibi görünen ve yine çöp gibi kokan bir şeyin lekeleriyle kaplıydı. Seyrelmiş kahverengi saçları pörsümüş kafasına tutkalla tutturulmuş gibiydi. İp diye düşündü Moxie. Tıpkı Silas'ın saçları gibi. Ölülerin sicimleri andıran saç modeli. Doktor Moxie'nin içeri girebilmesi için kapıyı açtı. Doktor dedi Moxie, belleğindekiler yüzünden aklı karışmış bir vaziyette. Bu adamı ateşin başında görmemiş miydi? Aniden yere yığıldı, lütfen ona bakar mısınız? Doktor onu çelikten yapılma soğuk bir masaya bırakmasını işaret etti. Parmak uçları kapkaraydı. Moxie onu nazikçe masaya yatırdı. Doktorun onu muayene edişini izlerken adamın kokusundan kurtulmak için kanlı gömleğinin kollarından biriyle ağzını kapattı. ''Bu defa ona yardım etmek istiyorum.'' dedi Moxie. ''Ben hazırım.'' Doktor başını hayır dercesine salladı. ''Bu defa ona sırtımı dönmek istemiyorum.'' Doktor başını hayır dercesine salladı. Kafasının tepesinden tozlar havalandı. O yaşıyor doktor. Kalbinin attığını bizzat hissettim. Doktor bir kez daha hayır diyecek olunca Moxie adamı mavi takım elbisesinden yakaladığı gibi duvara yapıştırdı. Fakat doktor ellerinin arasında toprağa dönüştü ve iri taneli toprak parçaları duvar boyunca kayarak yere döküldü. Elinde lekeli takım elbiseyle öylece kalan Moxie ön kapının açılıp kapandığını duydu. Arkasına döndüğünde ise Carol'ın sırtını gördü. O gidiyor, telaşlı adımlarla dükkanın çatlak vitrinini ardında bırakıyordu. Artık masada değildi. İşte görüyorsun, o yaşıyor. Moxie çabucak harekete geçti ve onun peşi sıra kapıdan fırladı. Deliye dönmüş bir halde ana caddede sağına soluna baktı. Yabancıları bileklerinden yakaladı. ''Onu gördünüz mü?'' diye bağırdı. ''Onu gören oldu mu?'' İnsanlar ondan geri geri uzaklaşmaya başladılar. Biri Şerif Opal'e seslendi. Moxie onun Corey Oteli'nin ikinci katındaki bir pencerenin önünde dikilmekte olduğunu gördü. Moxie'nin çizmeleri tahta kaldırım boyunca gümbürdedi ve en nihayetinde kapıyı da parçalayarak binaya daldı. ''Size yardımcı olabilir miyim bayım?'' diye seslendi sisin derinliklerinden gelen bir ses. Dört alev çemberinin dağılmış bir ateşin, çam ağaçları kadar yüksek bir toprak yığınının ve karanlığın içinde açılıp kendini bir tabutun içinde gömülmüş halde bulan gözlerin ötesindeki sisin derinliklerinden gelen bir ses. Moxie silahını çektikten sonra bir hışımla otelin merdivenlerini tırmanmaya koyuldu ve ikinci kata açılan kapıyı tekmeleyerek kırdı. Kokuşma koridorun sonundaki pencerenin önünde yüzü ona dönük vaziyette dikiliyordu. Berberde, Albersport'taki hücrede ve o gece ateşin diğer tarafında duyduğu ses Moxie'yi selamladı. Uzun zaman önce onu Carol'dan ayrılmaya teşvik eden ses. James Moxie, seni burada görmek ne büyük keyif burada. Aslında hiç terk etmemiş olman gereken mezarlıkta değil de burada. Moxie anladı, ateş etti. Karşısındaki şekil geri çekilmeye tenezzül bile etmedi. Moxie dişlerini birbirine bastırdı ve bir kez daha ateş etti. Beni durduramayacaksın dedi, bugün değil. İllüzyonu sürmesine izin verseydin bu defa farklı bir seçim yapacağına gerçekten inanıyor muydun? Moxie tekrar ateş etti. Hiçbir şey olmadı. Berberdeki havlunun altındaki sendin. Evet. Albersport'taki parmaklıkların ardındaki sendin. Evet. Ateşin öbür tarafında konuşan sendin. Evet. Ve uzun zaman önce o bardaki de sendi. Bana onu terk etmemi söyledin. Evet. Sen ölüm müsün? Hayır, ben kokuşmayım. Sana kokuşması için başka birini vereyim. Gözler irileşti, bulanık bir çehrede titrek diskler gibiydiler. Ne anlaşma yaparsak yapalım, zaten kocasını öldüreceksin. O halde topalı al, ödeşelim. Şekil güldü, topalı mı? Topaldan hayal edebileceğinden bile fazlasını aldım. Hayır Moxie, topal adil bir anlaşma sayılmaz. Beni durduramayacaksın, bugün değil. Çoktan durdurdum. Moxie arkasını dönüp içeri girdiği kapıya baktı ama kapının yerinde yeller esiyordu. Onun yerinde az önceki koridorun aynısı duruyordu. Koridorun sonunda aynı karaltı vardı. Kokuşma aynı pencerenin önünde dikiliyordu. ''Bana ne istediğini söyle.''
''Carol Evers'ı istiyorum Moxie. Bunu zaten biliyorsun.''
''Neden o?''
''Çünkü pek çok kez kokuşmanın kıyısından döndü. Çünkü nihai sonla alay ediyor. Çünkü daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gitti.''
''O ölü değil.''
''Sence ölü olup olmadığını bilmiyor muyum?''
Moxie'nin karşısındaki şeyin yüz hatları birbirlerinden bağımsız olarak hareketlendiler. Derisi keçi sütü gibi dalgalandı. Korku dolu kısacık bir anlığına Moxie kokuşmanın gerçek yüzünü gördü. Hasta gibiydi, keldi, çökmüş vaziyetteydi ve gücünü yalnızca ihtirastan alıyordu. Derken yüz hatları bir kez daha o bulanık, belli belirsiz hallerine döndü. ''Bugün cenaze olmayacak.'' ''Olmayacak mı? Ama tabut çoktan gönderildi.''
''Onu paramparça edeceğim.''
Moxie o şeye doğru bir adım daha attı ama aralarındaki mesafe değişmedi. Döndü ve adamın hala orada olduğunu, ilkinin yansıması olan ikinci bir pencerenin önünde havada süzüldüğünü gördü. ''Bırak da gideyim.'' dedi Moxie.
''Ama yapmak istediğim şey bu değil.''
Moxie saatin tiktaklarını hissedebiliyordu, zamanın akıp gittiğini, tabuttaki Carol'ı. ''Bırak da gideyim.''
''Ama yapacağım şey bu değil.''
''O ölmedi.''
''Öyle mi?''
''Eğer ölmüş olsaydı burada benim yanımda olmazdın.'' Moxie hareketlendi ama ne önündeki koridor kısaldı ne de arkasındaki. Ve iki pencerenin önünde duran iki kokuşmada da bir değişiklik olmadı. Yüzündeki kırışıklıkların arasında solucan misali kıvranan siyah renkli toprak dışında. Farah evden çıktığı sırada aslında cenaze törenine katılmamayı planlıyordu ama bir süre sonra kendini mezarlığa doğru yürürken buldu. Bay Evers'ın yatağın yanında diz çöküşünü düşündü, geriye döndü. Cenaze töreninin tam olarak saat kaçta yapılacağını bilmiyordu ve bunu bilmediğini şu ana dek fark etmemişti. Her olsa gelen illetin aceleciliği yüzünden Manders'ın ellerinin dolu olduğunu biliyordu. Haliyle Carol öğlen sularında ya da altı gibi toprağa verilirdi. Peki ya Farah ne zaman orada olması gerektiğini nereden bilecekti? Bütün günü orada geçirmen gerekirdi. Bu kötü bir düşünceydi. Cehennemdeki cennet gibi bir vicdan azabıydı. Ama yine de Bay Evers özel bir tören istemiş olmalıydı. Çünkü kasabada kimse cenaze hakkında konuşmuyordu ve kasabadaki herkes Carol Evers'ı çok severdi. Özel bir tören istedi diye düşündü Farah, çılgına dönmüş bir halde. Çünkü Carol'u o öldürdü, böyle olmalıydı. Her şey buna işaret ediyordu. Carol son yolculuğuna kimseye duyurulmayan özel bir törenle çıkmayı asla istemezdi. Farah üzerinden uzun bir zaman geçmiş gibi görünen kulak misafiri olduğu o konuşmayı düşündü. Carol'ın Dwight'a ona söylemenin zamanı geldi deyişine. Farah'a söylemenin zamanı gelmişti ama neyi? Carol'un yere yığılmadan önce ona söylemeye çalıştığı şey de Farah'ın o gece kulak misafiri olduğu tartışma arasında bir bağlantı var mıydı? Farah'ın zihninde bir ışık titreşti. Zihninin derinliklerinde belli belirsiz bir şey. Ama sonra silinip gitti, öylece yitip gitti. Farah bir kez daha nereye gittiğini bilmeden öylece yürümekte olduğunu düşündü ama kısa süre sonra kendini Şerif'in karakoluna doğru yürürken buldu. O pale Dwight'ın evine girdiğini anlatmanın zamanı gelmişti. Kanun adamının varacağı sonuçları umursamadan Dwight Evers'ın karısının ölümünde parmağı olduğunu söylemenin zamanı gelmişti. Karakola giden yolu yaralamıştı ki yeleğinin içine güç bela sığmış, şişman bir kadın ara sokağın tekinden çıkarak yolunu kesti.
''Farah da ruh!''
Kadın gülümsüyordu ama Farah kadının gülümsemesinden hiç hoşlanmamıştı. Yüzünden ve omzunun üzerinde yılan balığı misali sarkan at kuyruğundan da.
''Benim adım Lafayette, bana biraz eşlik etmenin sakıncası olmadığını umuyordum.''
Farah bu kadının adını daha önce de duymuştu. Bay Evers onunla iş yapardı, Carol ise yapmazdı.
''Üzgünüm Bayan Lafayette ama şu anda...''
Ama Lafayette onu kolundan yakaladı ve istese de istemese de sürüklemeye başladı. O gün öyle bir gündü ki,
Onun bütün dünyası isli avuçlarının içindeydi ama sen o dünyayı alıp cebine attın. Onu kendi dünyasından mahrum bıraktın. Onu mutlak karanlığın ve çürümenin boğucu dehşetiyle bir başına bıraktın. Onu o tabutun içinde uyumaya gönderen sensin Moxie. Bu doğru, bu pişmanlık ve hiçbir adam öyle değilmiş gibi davranamaz.
Gençtim.
Artık çok geç. Onu çoktan mezara indirdiler. 34. ayrımın sonu. Sayfa 372.